Ayrım 8.
Ve kışlıkların kaldırıldığı dolapta bir naylon torbada duran Mehmet'in kaputu aklımıza geldi. Parktaki sırada oturmuş, önümüzde yan yana duran çocuk arabalarına bakarak hiçbir şey söylemeden bu rastlantının tuhaflığını ve gizemini anlamaya çalıştık. Bir gün, şimdi değil, çocuk biraz büyüdükten sonra kalkıp kısa bir yolculuğa çıkmak istersem sen bakarsın ona değil mi? Hangi çağrışım onu yolculuktan söz etmeye itti acaba diye düşündüm. Tabii, ya ben Marco ile bir yere gidecek olsam benimkileri sana bırakabilir miyim? Şaşkın şaşkın yüzüme baktı. Bana mı? Güvenir misin bana? Tabii, neden güvenmeyeyim? Belki de yeni bir soruyla onunkini yanıtlamaktan kaçındığımı sezdi. Bir süre sustu. O sırada kızım uyandı, yan dönerek Marco'nun dudakları ve Isabella'nın gözleriyle bana güldü. Sanki onların kızıydı. Birden, bana bir şey olursa kızımı yanına alırsın değil mi diye sordu. Yeniden yerime otururken öfkeyle, yine mi bu saçmalık dedim. Başını sallayarak gülümsedi. Kusura bakma, zırvalıyorum. Aslında hiç düşündüğüm yok ama bazen aklıma geliyor, öyle istemeden. Gerçek bir iş ve bir ev aramak istiyorum. Anneme yakın bir ev bulsam iyi olacak. O zaman işe gittiğimde Mario Salvacchio'nu ona bırakırım. Sen ne dersin? Yaz sonunda ciddi ciddi iş aramaya başlayacağım. Ne iş olursa olsun. Ne gibi bir iş istediğin hakkında bir fikrin olsa belki önceden bir kursa yazılsan daha iyi olur dedim ve sert bir sesle ekledim. Görüşme sırasında ne iş olursa olsun diyeni işe almazlar. Yerinden kalkarak evet dedi. O zaman nasıl yapmam gerektiğini anlatırsın. Onurunu kırmıştım ama sözlerimi geri almak istemiyordum. Her konuda bana bağımlı olması sinirime dokunuyordu. Üstelik neden yaz sonunu bekliyorsun? Yürüdük. Küçük bir çocuk elindeki çomakla yoldaki çakıllara korkunç suratlar çiziyordu. Okulda olan Emiliano aklıma geldi. Bebeğe bir bakıcı tutacak, yine ciddi olarak çalışmaya başlayacak, oğlumla da ilgilenecektim. Kızımın ve Isabella'nın bebeğinin doğumundan sonra Emiliano'ya gereken ilgiyi göstermemiştim. Yani yaz sonu diyordum çünkü bebek daha çok ufak, hem de bu sıralarda iş bulmak zor. Sesindeki güvensizliği fark etmiştim. Bana dönmüş bir yanıt, ona doğru atacağım bir adım bekliyordu. Atmadım o adımı. Kaybedecek fazla zamanı yok gibime geliyor. Hiçbir şey söylemedi. Bir an çocuğun örtüsünü düzeltmek için durdu. Sonra yüzüme bakmadan arabayı itmeye başladı. Bir film montajı yapar gibi, nasıl isterim tam Maria Salvecchio'nun örtüsünü yukarı çektiği anı durdurabilmeyi. Doğal olarak o kısacık zaman parçasına başka olaylar sığdıramam. Öyle bir hayal gücüm yok. Ben ölseydim Isabella gerçeği hiç umursamadan kim bilir neler kurar, nasıl bir masal dünyası yaratırdı. Benimle konuşmayı, her yerde beni aramayı sürdürür, kimsenin benim için ağlamasına izin vermez, resimlerimden kutsal köşeler yapmazdı. Ama ben öyle değilim. Benim için o günden sonrası yok. Elimde hiçbir gereç olmadığı için değişiklik yapamıyorum. Ama belki de kız kardeşimin salt o andaki devinimini belleğimde tutarsam başka ayrıntılar da bulabilirim. Ağzının kıvrımı, örtüyü düzelttikten sonra okşayan eli, göz kapaklarının hemen tümüyle örttüğü gözlerindeki bakış. Belki de o belirli anın dondurulmuş hayali, onun duyduğu acıyı ve o acıyı gidermek için kaçırdığım fırsatı anlatabilir bana. Bu bomboş, kişiliksiz odada masamın üstündeki fotoğrafları gitgide çoğaldı. Artık burada yalnız o yaşıyor, ben öldüm. Bu değildi istediğim, bambu korusu gibi yalnız bizim olan bir yer arıyor, orada biraz daha birlikte olmayı düşünüyordum. Oysa bunun da boş bir umut olduğunu ve hiçbir zaman gerçekten inanmadığım, kim bilir nerede yazılı yazgımızda ikimizden birinin ölmesi gerektiğini anlıyorum. Dün ev sahibine ay sonunda odayı bırakacağımı söyledim. Kira gerçekten çok pahalı geliyor. Emiliano'yu, Isabella'yı ve Maria Salvecchio'nu düşünmem gerek ve Marco'ya da fazla yük olmak istemiyorum. Ayrıca bu kararımın onu da mutlu edeceğine inanıyorum. 1981 21 Yaz geldi. Korkunç sıcaklar bastırmadan yaşamımı bir düzene sokabildim. Marco genellikle yurt dışındaydı. Şefiyle gezilere çıkıyor, onun teknik yazılarını yazıyor, konuşmalarını hazırlıyordu. İyi para kazanıyor ve her yolculuk dönüşünde hepimize armağanlar getiriyordu. Amerika'ya, Japonya'ya gitmişti. Her şeyden heyecan duyuyor, lüks otelleri, Luna Park gibi pırıl pırıl aydınlık caddeleri bizlere anlata anlata bitiremiyordu. Emiliano taparcasına bir saygıyla onu dinlerdi. Marco ona uçaklardan, otellerden topladığı ıvır zıvırı getirirdi. Emiliano yanımızdayken kızımıza olan sevgisini göstermekten çekinirdi. Geceleri küçük Isabella'nın odasına gider, kız kardeşimden ayırt etmek için ona küçük Isabella diyorduk, kucağına alıp okşayarak dolaştırırdı. Onunla büyük bir insanmış gibi konuşurdu. Onu bir gün New York'un büyük oyuncak mağazalarına götürmeyi düşlerdi. Bazen ona bakarken ilk kocamdan ayrılıp ve başka biriyle evlendiğim duygusuna kapılırdım. Emiliano ve küçük kızımla olan farklı ilişkisi de bu düşüncemi kanıtlıyordu. Marco, kız kardeşine olan tutumunu Emiliano'ya sezdirmemeye çalışırdı. Birinci kocamdan olan oğlumu üzmemeye çalışır gibi bir hali vardı. Artık bana karşı da daha kendinden emin davranıyor, beklenmedik huysuzluklarımı engellemeyi biliyordu. Bana sarılmak ya da sevişmek istediğinde fazla tartışmalara ya da ön oyunlara gerek duymuyordu. Yaz için tam gün bir hizmetçi tutmuştuk ama Marco kadın temelli bizde kalsın istiyordu ve bir hizmetçi odamız olsun diye her pazar satılık ev ilanlarına bakarak daha büyük bir ev arıyor, sanki ailemiz bir bankaymış gibi mali hesaplar çıkarıyordu. Onu alaya alırdım ama bu kendinden emin davranışları bana da güven verirdi. Akşamları politikadan konuşurduk. Onu kışkırtan hep bendim. Konumlarımız tam tersine dönmüştü. Kısa zamanda kapitalizmin yararlarını değerlendirmişti. Bense artık yalnız kötü yanlarını görüyordum. Her zaman olduğu gibi kendi görüşlerimizde aşırıya kaçardık. Tartışmalarımız kişisel boyuta döner, tüm yaşamımız boyunca içimizde tuttuklarımızı başka konularda hırlaşarak birbirimizin yüzüne vururduk. Bugün özel ekonomik girişimleri savunurken işlediği usçu bakış açısı bana bir zamanlar Marksizmin üstünlüğünü kanıtlamak için durmadan yinelediği aynı oranda usçu görüşünü anımsatırdı. Tümüyle zıt fikirleri savunmasına karşın ben ortada fazla değişen bir şey görmüyordum. Her iki durumda da sözlerinden ve sesinin tonundan açık verme korkusunu sezmiştim. Bense insan davranışlarının usa aykırı olanlarını savunarak duygusallık ve tutkuyla ona karşı koyar ve o zaman da şimdi olduğu gibi onun haklı olarak kadınca dediği biçimde her türlü sistematik düşünceyi göz ardı ederdim. Yıllar önce onun politik düşüncelerini çok daha önemli saydığım özel yaşam için nasıl yetersiz bulmuşsam bugün de toplum ahlakı ve adalet uğruna savunduğu yeni bireysel görüşüne karşı çıkıyordum. Her iki olasılıkta da istediğim onda bir kuşku, bir tedirginlik yaratmaktı. Ama böyle tartışmalardan her ikimiz de yorgun ve başlangıçta olduğundan daha çok birbirimizden uzaklaşmış halde çıkardık. Bazen aynı öyküden, aynı şakadan hoşlandığımız, aynı müzik parçasından zevk aldığımız ve birbirimize yakınlaştığımız anılarımız olurdu. Evliliğimizi ayakta tutan işte o anlarımız, bir de birbirimizi öfkeyle meydan okumalarımızdı. Mimi evlenmiş ve iş değiştirmişti. Müdür, yaz sonunda dairenin bütün araştırmalarının koordinatörlüğünü yapmamı önerdi. Az para veriyordu ama başka fırsatlara yol açabilir düşüncesiyle bu yeni işi kabul ettim. Yaz sonunda, o hiç unutamadığım yıl, her şey yaz sonuna ertelenmiş gibiydi. Isabella bir iş bulamamıştı. Doğru dürüst aramadığına emindim. Ama küçük bir çocukla zaten kolay değildi. Parkta aramızda geçen konuşmadan sonra yavaş yavaş yine birbirimizden uzaklaşmıştık. Sanki karşılaşmaktan çekinir gibiydik. O, geleceği hakkında yeniden sorguya çekilmekten korkuyordu. Bense, Marco ve çocuklarla olan yaşamımı ve işimi korumak derdindeydim. Ama belki ikimiz de yalnızca birbirimizin gözlerinin içine bakmaktan ürküyorduk. O devre, birlikteyken o denli değişik olmaktan utandığımız tek süredir. İlk kez aramızdaki farkı bir engel olarak görüyordum. Onun kişiliğini her zaman kendiminkinin bir başka yönü olarak düşünmüştüm. Arada çatıştığımız olurdu ama her ikimiz de tutkuyla bir başka kendisi ile savaşırdı. Şimdi ise onun kararsızlığı, sudan çıkmış balık hali, yaşamıma bir yön veremeyişi beni kendimden utandırıyordu. Başarılı, yerini bulmuş biri olduğum düşüncesi beni çileden çıkarıyordu ve o bana bu duyguyu veriyordu. Çok az görüşüyorduk ve bu uzaklık Marco ile tartışmalarımda da olduğu gibi bizi daha da azdırıyor, davranışlarımızı kötüleştiriyordu. Pazar günleri anneme gitme alışkanlığını sürdürüyorduk. Küçük kızlar ayrı saatlerde yemek yiyip ağladıkları ve Emiliano da biraz ilgi beklediği için fazla birlikte olacak zamanımız yoktu. Marco'nun Emiliano'yu futbol oynamaya götürdüğü, kızların da mucize eseri uyudukları ender günlerden birinde annemle birlikte bahçedeki yaban mandalinaların altındaki sırada oturuyorduk. Annemle ben günlük olaylardan, çocuklardan, paradan, gezilerden konuşuyorduk. Isabella susuyordu. Maria Salvation her zamanki gibi yanı başındaki sepetinde uyuyordu. Onu asla odasında yalnız bırakmazdı. Anneme korkuyor derdi. Uyusa bile burada yanında olduğumu hissediyor. Annemse her zaman kötü alıştırıyorsun, hep yanında olmayabilirsin diye yanıt verirdi. O zaman Isabella yokluğuma alışacak zamanı olacak diye fısıldardı. Annemle ben gevezelik ederken Isabella gezdiği yerlerde çektiği fotoğrafları, slaytları, arkadaşlarından gelen kartpostalları düzenleyip bir albüme yerleştiriyordu. Arada bir duruyor, gözlerini kapatarak yüzünü güneşe çevirip bir çiçeğin bütün öteki çiçekleri bastıran keskin kokusunu içine çekiyordu. Onun sessizliğinde rahatsız olan annem, "Ne düşünüyorsun, Isabella?" dedi. O durgun ve sakin, "İyi," diye yanıtladı. "Nedir iyi olan?" "Yaz için ve de daha sonrası için düşündüklerim. Ama burası da çok güzel." "Ama Ağustos'ta ne kadar sıcak olacağını düşünebiliyor musun? Çocuk o sıcağa dayanabilir mi?" "Hayır, ama param yok anne." "Annem, senden para isteyen oldu mu?" diye söylendi. Isabella onu yanağından öptü. "Sağ ol anne." Böyle anlarda ne kadar değiştiğini fark ediyordum. Annemin dramatik konuşmalarıyla alay eden arsızlığı, yırtıklığı nereye gitmişti? Annem nasıl görmüyor bunu diye şaşıyordum. Onun bu yeni durgunluğunu, minnettarlığını akıllanıp olgunlaşmasının bir işareti sayıyordu. Annem de ne kadar değişmişti. Ben hiç ağzımı açmaz, aralarına girmezdim. Bir anne ve henüz büyümemiş bir kız gibiydiler. Bense yalnızca bir kız kardeştim. Evet, onun için salt bir kardeş olduğum düşüncesindeydim. Marco ve arkadaşları da bana hak veriyorlardı. Zamanla herkes kendi hayatını yaşamaya başlar. Kız kardeşimle ben birbirimizi ayda bir ya görürüz ya görmeyiz. Aile dışındaki insanların bu gibi düşünceleri içimi rahatlatıyordu. O, dünyayı dolaşırken yıllarca birbirimizi görmediğimizi ve bunun aramızda hiçbir şeyi değiştirmediğini, bizi ayırmadığını unutuyordum. Şimdi aynı kentte yaşamamıza karşın aramızda bir anlayışsızlık duvarı vardı. Ona veremediğim tüm tatlılığı Maria Salvacion'a yöneltmiştim. Isabella hiç karışmaz, bizi kendi halimize bırakırdı. Çocukla birbirimize sarılıp gülüştüğümüz zamanlar uzaktan bakmakla yetinirdi. Dingin ve güneşte yatan esmer bir kertenkeleye benzeyen o uykucu bebeğe bayılıyordum. Çok az uyuyan, belli saatlerde mamasını yemek istemeyen ve üstlendiği zaman huysuzlanan benim kızımın tam tersiydi. Yüzümü Maria Salvacion'un parlak, gergin ve güzel kokulu cildine sürmekten çok hoşlanırdım. Isabella her akşam kızının tüm bedenini buğday yağıyla ovardı. Bunu bir Kürt kadından öğrenmişti. Kucağıma aldığım zaman boynumla omzum arasına büzülür ve kedi gibi mırıldanarak hemen uyurdu. Bir pazar günü öğleden sonra annemin evinde Emiliano'nun koridorda yerlere saçtığı oyuncakları topluyordum. Emiliano televizyonun başındaydı. Marco ile annem salonda gevezelik ediyorlardı. Aralık kapıdan kucağında kızını sallayarak aşağı yukarı dolaşan Isabella'yı gördüm. Eliyle bebeğin omzuna yaslanmış başını okşuyordu. Uyuyan çocuğun kulağına, "Fırtınalı ve şimşekli bir gece iki küçük kız, aynı buluttan düşen iki su damlacığı, pencerenin camından donup kalmışlar," diye fısıldıyordu. Birden içim yandı ve yüreğim daraldı. Hemen odaya dalmak ve aramızdaki bu korkunç ayrılığa bir son vermek istedim. Ama sonra, "Şimdi acelem var, gitmem gerek. Zaten bütün günümü burada onlarla geçirdim," diye düşünerek doğruldum ve oyuncaklar elimde yürüyüp gittim. Annem üçü için dağda bir pansiyonda yer ayırtmıştı. Marco ile ben de arkadaşlarla birlikte Korsika'da bir ev kiralamıştık. Annem, Isabella ve kızı bizden birkaç gün önce yola çıktılar. Onları istasyona götürdüm. Bir yığın bavul ve bebeğin takım taklavatıyla elleri kolları doluydu. Hamal da yoktu. Isabella, annemle Maria Salvacion'u kompartımana oturttuktan sonra pencereden ona uzattığım bavulları yerleştirmeye başladı. İnanılmaz bir güç ve beceriyle bütün eşyaları hiç kimsenin yardımı olmadan yerli yerine koydu. Gösterdiği çabadan yüzü kızarmıştı ama mutluydu. Yolculuk, tren en hoşlandığı şeyler, kendini ancak şimdi evinde hissediyor diye düşündüm. Annemi kucakladım ve bebeğin yanağına bir öpücük kondurdum. Kulağına, "Küçük Arjantinlimiz dağa gidiyor," diye fısıldadım. Annem soran gözlerle yüzüme baktı. Uzun zamandan beri Maria Sal ve Kyo'nun babası konusunu açmamıştı. Arjantin mi? Isabella gülerek Maria'nın coğrafya bilgisi biraz zayıftır anne dedi. Vagonun koridorunda birbirimizle vedalaştık. Gergin ve sinirliydim. Bizimle gelmesini söylemediğime pişman olmuştum. Sanki başka bir seçenek varmış gibi. Dağda rahat edeceğine emin misin diye sordum. Tabii, yaz bittikten sonra da yaşamıma bir yön vereceğime söz veriyorum. O zaman Marco ile sen beni yine sevmeye başlayacaksınız. Eski günlerin alaycılığıyla söylemişti bu sözleri. Sol gözündeki altın benek parlıyordu. Sen istediğini yapmakta özgürsün Isabella. Biz değiliz önemli olan. Boynuna sarıldım. Kollarıyla beni sıkı sıkı sararak kulağıma fısıldadı. Beni bırakma. Tren uzaklaşırken kompartımanın penceresinden eğilmiş, bir eliyle rüzgarın dağıttığı saçlarını tutuyor, öteki elini yüzünde kaygısız ve neşeli bir gülüşle sallıyordu. Beni bırakma. Hiçbir yanıt vermemiştim. Bu, Marco ve çocuklarla yaptığım ilk tatildi. Daha Emiliano doğmadan, o zamanki arkadaş güruhuyla yaptığımız hafta sonu pikniklerini saymazsak, Marco ile kesinlikle ilk kez tatile çıkıyordum. Korsika'daki evi birlikte tuttuğumuz çiftin de bizim gibi iki çocukları, Emiliano ile aynı yaşlarda iki kızları vardı. Adam Marco'nun iş arkadaşıydı. Bir iki kez yaptığımız karşılıklı yemek davetlerinde karısı Liza ile tanışmış, onu yorgun ama cana yakın bulmuştum. Benden birkaç yaş küçüktü. Titiz bir ev kadını değildi. Evlerinde insan kendisini rahat hissederdi. Çocukların oyuncakları salonda yerlere dağılır, yemek masasının üstü gazeteler ve kitaplarla örtülür. Liza'nın umurunda olmazdı. Hiç kılı kıpırdamadan son dakikada yemek hazırlar, bizlere içki koyan, ona yardım etmeyi bir an bile aklından geçirmeyen kocası onun tembelliğiyle alay ederdi. Çocuklara, eve ve kocasına karşın Liza üniversiteyi bitirmeye çalışıyordu. İlk karşılaştığımız gün ona ölsen bile bitir demiştim. Her gün evin kapısını vurup çıkmak sağlığa iyi gelir. Süzgün gözlerle yüzüme bakmıştı. Evet, sabahları Alberto kapıyı vurup gittiğinde çocukları giydirmek ve seni bekleyen yığınla ev işini düşünmek korkunç bir şey. Kapıyı yavaş kapatmasını kaç kez söyledim ama hep unutur. Liza ayrıntıların içinde boğuluyordu. Oturup oyun oynayan kızlarını izler, ütülenecek çamaşırları düşünür, sonra her şeyi, ev işlerini de, ders çalışmayı da sonraya bırakırdı. Acı acı gülerek kestirip atardı. Üniversiteyi hiçbir zaman bitiremeyeceğim. Onu yüreklendirmeye çalışmıştım. Ama benim kaya gibi direşkenliğim, soğukkanlılığım ve istem gücüm onda yoktu. Zamanla beynim kusursuz bir planlama makinesi olmuştu. O gün bitirilmesi gereken işleri ve projeleri düşünmediğim tek bir an yoktu. Her şeyi tamamladığım zaman da ertesi gün yapılacakları hesaplamaya başlardım. Liza ile olmak beni düşüncelerimden uzaklaştırmış ve başlı başına bir tatil yerine geçmişti. Bavullarla tepeleme dolu bir arabayla yola çıktık. Marco'nun uğruna ev değiştirmeyi düşündüğü Filipinli hizmetçi, iki çocukla birlikte bagaja sığmayan çantaların arasında oturuyordu. Adı Nettie olan bu kadın da tıpkı Liza gibi her şeyi ağırdan alır, hiç istifini bozmazdı. Küçük kızın uykusunu getirecek cinsten İngilizce ezgiler söyler, Emiliano'yu serseme çevirip neredeyse hipnotize eden bir sesle masallar anlatırdı. İster kırmızı şapkalı kız ormanda kelebek kovalasın, ister koca kurt büyük annesini yesin, sesinin tonu hiç değişmezdi. Dingin bir tatil geçireceğe benziyorduk. Eve yerleşmemiz birbirimizin huylarına, alışkanlıklarına, yatıp kalkma saatlerine uyum sağlamamız neredeyse bir ay aldı. Ama o tatilin en önemli sorunu daha ilk günden belli olmuştu. Her şey öngördüğümüzden çok daha pahalıydı. O güne kadar kendimizi hiç yoksul saymamıştık. San Lorenzo'da otururken aşırı gereksinimlerimiz yoktu ve ortak kasamızdaki paranın hepimize yetmesini sağlamak için bir eğlence gibiydi. Üstelik arkadaşlarımızdan hiçbirinin beş parası yoktu. Daha sonraları Emiliano ile yalnız yaşarken biraz para biriktirmeyi bile başarmıştım. Yakın zamanlarda ise Marco'nun yeni görevleri ve benim aylığımla kendimizi bayağı zengin sanmaya başlamıştık. O tatil boyunca para derdi bir karabasan gibi üstümüze çökmüştü. Bütün ay hepimize yeteceğini düşündüğümüz bir ortak kasa yapmıştık. İlk gün Liza ile ben düşüncesizce alışveriş yaptık ve buzdolabını doldurduk. Ertesi sabah denize gitmek için mızıldanan çocuklarla kahvaltı masasında otururken birkaç gün içinde tüm tatil parasının suyunu çekeceğini fark ettik. Nettie bir şey söylemeden çocukları topladı ve plaja yollandı. Biz dördümüz masa başında hesap yapmaya ve bir çözüm bulmak için kara kara düşünmeye başladık. Çek bozdurmak olanaksızdı ve zaten ev kirası, yol masrafı derken bütün biriktirdiğimiz paraları harcamıştık. Biraz hıkmık ettikten sonra arkadaşlarımız da durumlarının bizimkinin aynı olduğunu itiraf ettiler. Eşe dosta başvurup para istemekten başka çare yoktu. Döndüğümüzde bir yolunu bulup borçlarımızı ödeyecektik. Telefon edip yardım istediğim ilk kişiler annemle kız kardeşim oldu. Isabella telefonda kahkahayı bastı. ''Aa tabii, dur söyleyeyim anneye. Ne kadar istiyorsunuz? Bize para yetiyor da artıyor bile. Burada yapacak şey yok ki. Yağmur yağmadığı zamanlar kırlarda yürüyüşe çıkıyoruz.'' Yunanistan'daki tatilimizi ve ona nasıl düşmanca davrandığımı anımsadım. Telefonda gülüşü öyle rahat, öyle dostçaydı ki neden ona bizimle gelmesini söylememiştim. O boğucu sıcakta bütün sabahlarımızı postanede geçirip para havalelerini beklemeye başladık. Bize ya da onlara bir tane geldi mi bayram edip ya bir kayık kiralar ya kilolarca balık alır ya da lokantaya giderdik. Bir iki gün geçmeden de kasanın yine boşaldığını görürdük. Geceleri Marco ile hep paradan konuşur, günlük harcamalarımıza ne kadar gittiğini, idaresizliğimizi ve beceriksizliğimizi tartışırdık. Marco bu kahrolası tatilden döndükten sonra her şey değişecek diye bağırırdı. Ben onu susturmaya çalışırdım ve bir süre alçak sesle konuşurduk. Derken yandaki odadan Alberto'nun bağırması ve hemen arkasında Liza'nın dingin sesi gelirdi. ''Alberto yapma böyle, tatildeyiz.'' Öfkeyle Marco'ya döner, ''Neyi değiştirmek istiyorsun?'' diye sorardım. ''Senin çılgınca yoksulluk kokularını, ne iş olursa olsun yapacağım, tamam mı? Günde 20 saat çalışsam, ömrüm uçaklarda geçse bile razıyım.'' Işığı söndürüp susar, yatağın iki ucunda birbirimize değmemeye çalışarak yatardık. Uyumadan önceki uzun dakikalarda sanki o tatil öncesi ve sonrası arasında çok önemli bir değişiklik getirmişçesine bütün yaşamım bir film gibi gözlerimin önünden geçerdi. Bu değişikliğin tam olarak neyi içerdiğini anlayamıyordum. Değişen neydi? Ne zaman ve niçin yaşamımız bu denli karmaşık olmuştu? Eskiden hiç gerek görmediğimiz halde şimdi arzuladığımız neydi? Bir gece düşümde göl gibi dümdüz bir denizde kürekleri olmayan bir kayıkta oturduğumu gördüm. Gökyüzü başımın üstünde alçaktan uçan kara kırlangıçlarla kaplıydı. Uzaklarda erişilmez bir yerde bir ada vardı. Bir çalkantı duyup başımı ön tarafa çevirince üstünde asker kaputu, iki dirhem bir çekirdek, bacak bacak üstüne atmış gülümseyerek oturan Mehmet'i gördüm. Batmakta olan bir geminin kaptanı gibiydi. Az yemek gerek Maria. Yiyecek yokken alışık olmak için. Adaya vardığımızda karın bakar bize. Mehmet'in yüzümdeki soluğuyla kayıktaki Mehmet ve adası kayboldu. Marco'nun gövdesi güneş gibi sıcaktı. Gecelerdir uzak durduktan sonra şimdi bana sarılmış öpüp okşuyordu. Birden beni uykusunda paylaşmadığım bir düşte kucakladığını fark ettim. ''Sevgilim bağışla beni, Isabella, Isabella'' diye mırıldandı. Karanlıkta devinimsiz bedeninin altında soluğunu boynumda duyarak yatarken dediklerini anlamaya çalışıyordum. Belki de düş görmüştüm. Hayır, düşte bile olsa Marco bu sözleri söylemişti. İnsan düşünde kendi yazgısını kiminkiyle isterse bağlayıp örer diye düşündüm. Kaç kez tanıştığımız gün her ikimizi de beğendiğinden söz edip şakalaşmıştık. En olağan şeydi. Ben Mehmet'i düşlüyordum, o da kız kardeşimi. Sonra ansızın daha baskın, daha inandırıcı bir düşünceyle sarsıldım. Isabella döndüğü zaman Marco ne mutlu olmuş, ona ne tatlı ve anlayışlı davranmıştı. Üçümüz birlikte olduğumuz o süre boyunca nasıl kusursuzdu tutumu. Sonra durup dururken değişmişti. Isabella onun küçük kardeşi olmaktan çıkıp benim dağınık uçarı kardeşim durumuna düşmüş ve evlilik yaşamımız için bir tehlike yaratmaya başlamıştı. İlk zamanlarda tüm zayıflık ve kırılganlıklarını, yurda dönen, yerini bulamamış sürgün hallerini ayna gibi birbirlerine yansıtmışlardı. Bu dayanışmaları bazen beni dışlamıştı bile. Sonra belki Isabella artık unutmak istediği izlenimini verdiğinden Marco yavaş yavaş kendini çekmiş uzaklaşmıştı. Ama ya bu iki duygu arasındaki süreçte bir olay, hayal bile edemediğim bir şey olduysa, birden Marco'nun Isabella'ya karşı böylesine değişmesini beklenmedik ve nedensiz buldum. Onu uyandırmayı göze alamıyordum. İçgüdüyle hareket etmek huyum yoktur. Soğukkanlılıkla düşünüp taşındıktan sonra belki soracaktım. Onu iterek üstümden attım. Uyanmadan öbür yanına döndü. O anda ondan nefret ediyordum. ansızın yüksek sesle ''Marco'' diye bağırdım. İçini çekip bir şeyler mırıldandı, sonra yine uykuya daldı. Işığı yakıp yine seslendim ona. Doğrulup otururken korkmuş gibiydi. Şaşkın şaşkın yüzüme baktı. ''Ne var, hasta mısın?'' Sesim sert ve kesindi. O sessiz geçen dakikalarda farkında olmadan beynim işlemiş ve söyleyeceğim tümceyi hazırlamıştım. ''Marco, Isabella'yı ve onunla aranızda geçenleri konuşmadan birlikte yaşamayı sürdüremeyiz kanısındayım.'' Yatakta oturmuş bana bakıyordu. Gözlerinden aynı bedeni paylaşan değişik kişilerin teker teker geçtiğini gördüm. Bir tanesinin dışında hepsini iyi tanırdım. Şimdi onunla da tanışmak istiyor ve ta içimden beni reddetmemesini diliyordum. Konuşacak bir şey yok. Gözlerini kaçırmıştı. Belki hala iş işten geçmemişti. Işığı söndürüp yatabilirdik. Hafif ve tatlı bir sesle yine de bana anlatman gerek sanıyorum dedim. İnatçı bir çocuk gibi konuşacak bir şey yok diye yineledi. Bir süre sustuk. Sonra o bir sigara yaktı. Birden kendini tutamayıp seninle konuşmak çok zor diye patladı. Hem öğrenmek istiyor hem sonra öfkeleniyorsun. Benden korkuyor musun? Yüzüme bakmadan sigarasını içiyordu. O yüzden mi onunla kendini daha rahat hissediyordun? Kaç kez birlikte oldunuz? Kaç kez mi? Üçümüz hep bir aradaydık ya. Ne demek kaç kez birlikte olduk? Yine sustu, ben de sustum. Bir kere evde karşılaştık. Sen Emiliano'yu almaya gitmiştin. Bana bakmadan konuşuyordu. Sesi yumuşak ve yenikti. Benim tanımadığım, yalnız kız kardeşime açılmış olan o adamın sesiydi. İçime bıçak gibi saplanan bir kıskançlık duygusuyla sarsıldım. Bir akşam eve döndüğümde salonda tek başına oturmuş kitap okuyordu. Beni görünce sanki beni bekliyormuş gibi gülümsedi. O anda geçmiş olmama gerçekten sevinmişti. Öyle içten ve savunmasızca gülümsedi ki neye uğradığımı şaşırdım. Birden ben de onu beklediğimi hissettim. Sarılıp onu kucaklamak istedim. Hiçbir şey düşünmedim. Bir kez öpüştük, belki de birden fazla. Seni öper gibiydim. Yıllar önce okul kapısında beklediğim günlerdeki gibi. Kulaklarıma inanamıyordum. Düşünde onun adını mırıldandığını duyduğum anda olduğu gibi sesini ve söylediklerinin anlamını bağdaştırmaya çalışıyordum. Sonra da bana anlatır diye korktun. O yüzden onu uzaklaştırdın, birlikte olmamızı istemedin. Yaşamımızı altüst etmek istiyor diyordun. Bu muydu asıl söylemek istediğin? Başını salladı. İlk kez böyle bir şey aklına gelmiş gibiydi. Hayır. Ya da belki doğruysa bile bilinçsiz olarak. Bazen olanları sana anlatmak aklımdan geçerdi. Ama senin düşündüğün gibi beni korkutmuyordu bu olasılık. Kendimi sana karşı suçlu hissetmiyordum. Üstüme ağır bir yorgunluk çökmüştü. Artık sussun istiyordum ama onun uykusu açılmıştı. Hala konuşmak hevesindeydi. Yıllardır birbirimize içimizi döküp her şeyi açık açık konuştuğumuz yoktu. Sık sık düşünürdüm. Neden Maria bana döndü? Neden bu çocuğu istedi? Sonra her zamanki gayretinle yaşamımızı, evliliğimizi, çocuğu idare etmene bakardım. Bir kez daha oyun bozanlık etmeye ne hakkım vardı? Onun için senin isteklerine boyun eğiyordum. Geçmişte çok yanlışlar yapmıştım. Şimdi sana hak vermem gerekiyordu ama bir tek an bile beni sevdiğini hissetmedim. Isabella döndüğü zaman aramızda her şey düzelmeye başladı. Arkadaşlarımızı yemeğe çağırdığımız akşamı anımsıyor musun? Aramıza oturmuş ve ellerimizi tutmuştu. O yanımızdayken bana ne kadar tatlı ve anlayışlı davranıyordun. Sonra o olay oldu. Neden o akşam bana sarıldığını bilmiyorum. Belki aynı duyguları hissettiğinden, belki değil. Kız kardeşini hiçbir zaman iyi tanıyabildiğimi sanmıyorum. Biz ikimizden ve öbür dostlarımızdan başka olduğunu düşünmüş ama tam anlayamamıştım onu. O öğleden sonra salonda beni yalnız bırakıp sizi karşılamaya gittiği an, üçümüzün birlikte olduğu sürecin bittiğini fark ettim. O günlerden kalma bir andı yaşadığım. Uzun bir sessizlikten sonra, ''Bu gece onu düşünde görmüş olmalısın, uykunda onu çağırıyor, af diliyordun.'' dedim. Şaşkınlık dolu gözlerle yüzüme baktı. ''Gerçekten mi? Anımsamıyorum.'' Bir şey bekler gibi yüzüme baktı ama başka ne diyeceğimi bilmiyordum. Bütün söyledikleri akla yakındı, iyice düşünmüş ve sonuçlara varmıştı. Bense geride kalmıştım. Hala birbirleriyle sarmaş dolaş oldukları ve Marco'nun okul kapısında beni öptüğü gibi onu öptüğü anı yaşıyordum. Dayanılır gibi değildi o görüntü. En sonunda, ''Marco, ihtiyar bir karı koca gibi sürdürdüğümüz bu yeni evliliği istemiyorum. Küçük bir kızımız da olsa, Emiliano yeniden üzülüp acı çekecek de olsa senden ayrılmak istiyorum. Geri döndüğün zaman yapmalıydın bunu.'' Sen haklısın dedim. Marco'nun gözleri yaşlarla doldu. Hiçbir şey demeden başını salladı ve sessizce ağlamaya başladı. Işığı söndürdüm. Karanlıkta hıçkırıklarını duyuyordum. Sonra yatağa uzandı. Yavaş yavaş solukları düzenli bir hal aldı ve uyudu. Ben ve çocuklar olmadan nasıl bir yaşamı olacağını düşündüm. Kendine bir ev arayacaktı. İlk zamanlarda bütün gün çalışacak, akşamları yemeğe annesiyle babasına gidecek, hafta sonlarını çocuklarla geçirecekti. Sonra bir başka kadına rastlayacaktı. Bir süre sonra bulacağı yeni sevgilisini hiç kıskançlık duymadan hayal edebiliyordum. Ama kendi yaşamımı onsuz düşünmek bana acı veriyordu. Marco ile bir evlilik düşünden kopmak bana olanaksız gibi geliyordu. Yıllarca bugüne varmak için çabalamış, en sonunda onu bile inandırmıştım. Ve sonra, o öğleden sonra Isabella ona gülümsemiş ve birbirlerine sarılmışlardı. Hepsi bu kadardı. Onca yıl bu kadar basit bir şeyi, eve döndüğünde onu gülümseyerek karşılamayı bilememiştim. Bensiz birlikte olduklarını düşünmeye çalıştım. Marco'nun evden ayrıldığı ve o kızla Napoli'de oturduğu yıllar aklıma geldi. Kız kardeşimle kaçamak kucaklaşması da içimde aynı kıskançlığı ve dışlanma duygusunu uyandırmıştı. Ne olursa olsun Isabella ile konuşmam gerekti. Neden bunu yaptığını anlamalı, bana olan duygularını ilk ve son kez açıklamasını istemeliydim. Ve gerçek ortaya çıkmayacak olursa büsbütün birbirimizden ayrılacaktık. Ondan da kopacaktım ve herkes kendi yoluna gidecekti. Yaşamıma yalnız başıma yeni baştan başlayacaktım. Sessizce yataktan kalkıp salona gittim. Ayağım çocukların oyuncaklarına ve deniz simitlerine takıldı. Emiliano'nun resim defterinden bir sayfa koparıp kız kardeşime bir mektup yazdım. 22. Isabella'nın kağıtları arasında mektubumu bulamadım. Alır almaz yırtıp atmış olmalıydı. Bense onun yanıtını yıllardır saklıyorum. Her okuyuşta içim parçalansa da. Kareli kağıda yazılmış iki satırcık ama yepyeni bir sertlik taşıyan bu sözler kesin olarak birbirimizden koptuğumuzu açıklıyor. Bu satırlara bakınca kendi mektubumun yapmacık ve üstünlük taslayan havası aklıma geliyor. Kıskançlığımı, duygularımı açıklamamış, davranışının nedenini sormamıştım. Onu işsiz güçsüz bir serseri olarak görmüş, benden uzak dur, leş kokuyorsun, senden iğreniyorum demiştim. Fotoğraflarındaki silik yüz çizgilerini olduğu gibi mektubunun rengi solmuş sözcüklerini de kendi yorumlarımla değiştirmeye çalışarak acıyla kıvranıyorum. Ama o sözlerdeki acı kuvvet beni her seferinde olduğum yere çiviliyor. Beni pis bir kaldırımın köşesine kustun Maria. O çirkefin içine kendini de kustun. Bırak beni orada. Halimden memnunum, kız kardeşin. Bu sözler Korsika'dan ayrılmadan bir gün önce elime geçti. Zarfın üstündeki damga 15 gün önce postalandığını gösteriyordu. Anneme telefon ettim. O geceden beri hiç aramamıştım. Dolaylı olarak Isabella'dan ve küçük kızından haber almak istiyordum. Otelin santraline ısrarla kız kardeşimle değil annemle konuşmak istediğimi söyledim. Az sonra annemin ve yanında mızıldanan Maria Salvecchio'nun sesini duydum. Soluk soluğa, ''Kusura bakma Maria, aşağı inmemiz biraz uzun sürdü.'' dedi. Odamızdaydık ve bu küçük yaramaz bir dakika bile yalnız kalmak istemiyor. Kız kardeşinin nasıl alıştırdığını biliyorsun. ''Nasılsınız?'' diye kekeledim. ''İyiyiz ya sen? Sesin biraz tuhaf geliyor. Hayır, yalnız biraz yorgunum. Bavulları falan yerleştirdim. Hava da çok sıcak. Siz ne zaman dönüyorsunuz?'' ''Ben ne zaman dönüyorum?'' diye soruyorsun herhalde. Isabella birkaç günlüğüne çocuğu bana bıraktı, denize gitti. Biz yarın dönüyoruz. O da öbür gün Sardunya Adası'ndan ayrılacak ve Roma'da buluşacağız. ''Sardunya'ya mı gitti?'' diye sordum. Neden bilmem, kanım çekilmiş, buz gibi olmuştum. ''Evet, bir iki gün önce gitti. Olmaz diyemedim. Burada gerçekten yapacak hiçbir şey yok. Hep ihtiyarlarla dolu, sıkıntıdan patlıyordu. Birkaç gün denize girmek iyi gelecek. Korsika'ya sizin yanınıza gitmesini söyledim ama istemedi. Arada buraya telefon eden arkadaşlarıyla gitti. Telefonu kapatırken yarın istasyona sizi almaya gelirim dedim. Odanın öbür ucundan Marco kucağında çocukla bana bakıyordu. Isabella'nın notunu okumak istemiş bırakmamıştım. O gece konuşmamızdan sonra kaç kez barışıp yine çatışmıştık. Geleceğimiz hakkında bir karara varmadan kente dönüyorduk. Ne olmuş diye sordu. Bir şey olmamış. Neden? Yüzün bir tuhaf da iyiler mi hepsi? Çocuğu kollarından alırken evet herkes iyi dedim. Isabella arkadaşlarıyla denize gitmiş. Annem yarın dönüyor. Dönüş yolculuğunda yine Isabella'nın kısacık mektubunu düşündüm. Ona karşı büyük bir öfke duyuyordum. hiç olmazsa bir açıklama beklemeye hakkım vardı. O ise her zaman olduğu gibi hiçbir şey söylememişti. Ama daha iyiydi böyle olduğu. Birbirimizden kopmalı, olgun iki insan, sıradan iki kardeş olmalıydık. Sonra zamanla yine konuşurduk bu konuyu. Evdeki toz ve duvarlarla eşyalara sinmiş yaz kokusu bana bir kavuşma sevinci verdi. Emiliano oyuncaklarına koştu. Nettie bebeği yüksek sandalyesine oturtup yemek hazırlamaya koyuldu. Marco gelen mektupları okuyor, ben de bavulları boşaltıyordum. Acelemiz yoktu, her şeyi sağlam kafayla enine boyuna düşünüp anlayacak ve evliliğimiz için bir karar verecek çok vakit vardı önümüzde. Acele acele kirli çamaşırları, mayoları, bornozları ayırıyordum. Aslında o geceden sonra tatilimiz kötü geçmemişti. Ayrılacağımız düşüncesiyle her gece sevişmiştik. Birbirimize böyle acı çektirmenin, kıskanmanın bile hoş bir yanı vardı. Alt tarafı Marco ile Isabella'nın arasında geçen neydi, üstünde durmaya değmezdi. Marco'nun bir erkek kardeşi olsaydı onunla benim aramda da böyle bir şey geçebilirdi. Aile içinde duygular bulaşıcıdır. Gençlik aşkımızı düşünerek onu öpmüştü. Aslında onu hiçbir zaman anlamamış ve gerçekten sevmemişti. Belki benim için bile durum aynıydı. Isabella bana her zaman yük olmuştu. Şimdi anlıyordum bunu. Küçüklüğümüzden beri bütün çılgınlıklarına katlanmıştım. Beni düşüncelerini, deliliklerini ortak etmişti. Ve kendisi her zaman istediğini yapmıştı. Çekip gitmiş, ölüm döşeğindeki babama, anneme hep ben bakmıştım. Çocuğumu bırakıp cehennemin dibindeki o Yunan adasına onu bulmaya gitmiştim. Döndüğünde ona yardım etmiş, çocuğunu doğururken yanında olmuştum. Karşılığında ne yapmıştı? Evet, ortadaydı yaptığı işte. Boş bavulları dolabın üstüne, kışlıkların bulunduğu yere yerleştirdim. Orası artık hiç kullanmadığımız eski giysilerle tıka basa doluydu. Bunları birisine vermeliydim ama kime? Annem eskilerini fakirlere dağıtmaları için mahalle kilisesine verirdi. Bazen daha iyi durumda olanları bizim hizmetçiye armağan ederdi. Kapıcının apartmandakilerin kullanılmış giysilerini bodrumda bir yerde topladığını anımsadım. Bu ev çok küçüktü. Marco'nun hakkı vardı. Artık sığamıyorduk buraya. O sırada içinde Mehmet'in kaputunun bulunduğu naylon torbaya elim değdi. Koskoca bir torbaydı. Dünya kadar yer tutuyordu. Bu kadar zamandır saklamak anlamsızdı. Merdivene tırmanıp torbayı aşağı indirdim. Sonra birden dolapları yerleştirmeye karar verdim. Bir temizlik ve düzen furyası içinde eski giysileri, kazakları, pantolonları yere fırlatmaya başladım. Marco şaşkına dönmüş merdivenin dibinde dağ gibi yığılmış eskilere bakarak ''Ne yapıyorsun?'' diye sordu. ''Dolabı düzeltiyorum. Her şeyi saklıyoruz. Bu çılgınlık.'' İyi ama şimdi sırası mı, yorgun değil misin? Hayır, yarın vaktim olmayacak, işe gitmem gerek. Marco bir an daha yüzüme baktıktan sonra telefonlarını etmek için salona gitti. Mehmet'in kaputunu dörde katlayıp eski giysilerle birlikte kocaman bir naylon torbaya soktum. Neti evine gittikten sonra aşağı indirip kapıcıya verecektim. Telefon çaldığında çocuklar uyumuşlardı. Ben de yatmak üzere soyunuyordum. Marco alçak sesle konuşuyor, uzun uzun dinledikten sonra kısa yanıtlar veriyordu. Şimdiden işine başladı diye düşündüm. Telefonu kapatmıştı. Ama bir türlü gelmiyordu. Belki de salonda oturup okumaya dalmıştı. Sonra yaklaşan ayak seslerini ve kapının hafif gıcırtısını duydum. Sapsarı bir suratla benimle göz göze gelemeden eşikte duruyordu. Kimdi telefondaki? Beni kucaklamak ister gibi kollarını uzatarak yaklaştı ve Maria diye fısıldadı. İnsan, acı gerçeği henüz öğrenmediği, anlamadığı ve yalnızca bedenin bunu duyduğu mutlu anı anımsamaktan kaçınıyor. Ne var? Isabella, Maria bir kaza olmuş. Gitmen gerek. Bana sarıldı. Bu sözlerden bir anlam çıkaramıyordum. Ne kadar uğraşsam boşunaydı. Silkinip kollarından kurtuldum. Anlamadım Marco. Deli gibi bir fırtınada denize açılmışlar. Tam dönerlerken kayık devrilmiş. Ötekiler karaya ulaşmışlar ama o başaramamış. Geçirdiğim şoku, duyduğum yılgıyı sözcüklere sığdıramam. Tutunacak bir yer yoktu, o da bulamamıştı zaten. Gözlerimi kapadım, onunla birlikte uçurumun dibine iniyordum. Daha yaşıyor olduğu son an, o küçücük eşsiz deniz boşluğu, son aklından geçen düşünce kırıntısı, eli ayağı çevresinde dolaştırdığı hala insanca bakış, acımasızlık, korku, o kayıtsız, bulanık kıyı, suskun bir çığlık, sessizlik. Kendi içinde yüzüyor artık. Gövdesi balık, yosun, kaya, kum. Kardeşim benim. 1994. 23. Deniz şimdi ne kadar dingin. Kayık kıpırtısız ve duru suları hafifçe yararak ilerliyordu. Kaptan dümeni tek eliyle kullanıyor ve arada bana bir göz atarak yukarı doğru kıvrık bıyıklarının altından gülümsüyordu. Baş taraftaki gemici dimdik durmuş denizin derinliğini ölçüyordu. Batık kentin bulunduğu koya girişimizi görelim diye Marco bize 6'da uyandırmıştı. Bumburuşuk tişörtlerinin altından çıplak bacakları görünen çocuklar kameranın damında birbirlerine yaslanmış, anlatılanları dinler gibi yaparak uyukluyorlardı. Bir gün önce dolaştığımız Likya kıyıları hakkında verilen arkeolojik bilgilerle kafamız dolmuştu. Sert bir meltemle yaptığımız inişli çıkışlı deniz yolculuğundan her yerimiz ağrıyordu. Kaptanımız böylece öcünü almış oluyordu. Dün Marco ne pahasına olursa olsun Kekova koyunda demirlemek istemiş, Türk de onun dediğini yapmıştı. Çocuklar sırayla kalkıp kusmuşlardı. Ben de bütün geceyi korkudan dişlerimi birbirine vurarak geçirmiştim. Şimdi kaptan gülüyor, Marco da onu görmezden gelerek yüksek sesle rehber kitabını okuyordu. Zaten yolculuğun başından beri başka bir şey yapmamıştı. Az sonra sağımızda batık kentin izlerini göreceksiniz. Kalıntılara bakılırsa koskoca bir kentmiş. Sonra uyuklayan dinleyicilerine sordu. Hangi yüzyıldayız? Mario Salvacion ağır ağır gözlerini açtı. Dalgınlığından ötürü özür dilercesine gülümseyerek İsa'dan önce 8. yüzyıl dedi. Bembeyaz dişleri güneşten yanmış esmer yüzünü aydınlatıyordu. Tişörtü teyze çocuklarının tam tersine pırıl pırıldı. Sıkıca örülmüş, dümdüz, gür siyah saçları açık mavi bir kurdeleyle bağlı tek bir örgü halinde sırtından aşağı sarkıyordu. Kavuşturduğu bacaklarını zarif bir hareketle irileşmeye başlayan göğüslerine doğru çekti. Marco memnun, aferin dedikten sonra okumaya devam etti. Yanında yatan Isabella ince telli karma karışık saç yığının arasından ansızın gözlerini açtı. Boş yere kaç kez saçlarını yıkayıp fırçalamasını söylemiştim. Üstü kızarmış, altı beyaz kalmış ince bacaklarını Marco'nun yüzüne doğru sallıyor, havada tekmeler atıyordu. Birazdan kavga çıkacak diye düşündüm. Katran lekeleriyle dolu tabanlarına bakmamaya çalıştım. Belki de sünger taşıyla ovarsak diye düşündüm ama uzun iş. Isabella babasının sesine öykünerek Maria Salvacchio'nun kulağına aman ne akıllıymış bu kız diye fısıldadı. Ödleyin birisin işte, denize girmek için gidiyor ama onun keyfini bozulacak diye bir şey demiyorsun. Hınç'la babasına bakıyordu. Ne yapıp yapıp susturmak gerek bunu. Derken kız kardeşinden bir tekme yiyen Emiliano'nun bağırması duyuldu. Birbirlerini yumruklamaya başladılar. Maria Salvacchio nazikçe öne doğru çekildi. Marco bir şey demeden çocuklarına bakıyordu. Hemen seslerini kesip itişmeyi bıraktılar. Neden bir zamanlar ölüleri ters dönmüş bir kayığın altına gömerlermiş dersiniz? Aptalca kavgalarına son verip susturmak için eşsiz bir yöntem diye düşündüm. O yaşlarda yanlarında bir erkeğin bulunması ne kadar önemliydi. Emiliano hemen daha mezar yapmasını bilmiyorlardı herhalde diye atıldı. Erkek gibi kalın sesi yüzünün çocuksu ifadesiyle çelişiyordu. Küçüklüğündeki bilgiç havası zamanla gitmiş, büyüdükçe babasıyla rolleri belirlenmişti. Marco olabilir dedi. Isabella çok büyük bir lokma yutmuş ve boğuluyormuş gibi ağzını kocaman açarak kahkahayla gülmeye başladı. Salağa bak. İki kardeş durmadan hırlaşırlardı. Aralarında Marco ile benim aramda olduğu gibi anlaşmazlık ve kıskançlık üzerine kurulmuş bir bağ vardı sanki. Maria Salvacchio'nun örgüsünden fırlamış bir saç lülesini parmağıyla dolayarak belki de denizcilere saygılarından kayıklarıyla birlikte gömüyorlardı insanları dedi. Isabella ayak parmaklarının arasını temizliyordu. Babasına bakmadan öldükten sonra bile adamları rahat bırakmıyorlardı. Denize açılmasınlar, yaşayanlardan uzaklaşmasınlar diye kayıklarını ters döndürüyorlardı diye attı. Marco alaycı bir sesle çok şairane diye yanıtladı. Kıza bir kez olsun hak verdiği yoktu. Küçüklüğünde gözünün bebeğiyken şimdi onun hayal gücünden, gözü açık düş görmesinden, kendisine bizimkinden ayrı bir dünya kurmasından korkar olmuştu. Bir kez öğretmenin çantasından çaldığı rujla çıplak bacaklarına kanlar akıyormuş gibi çizgiler çekmiş ve okuldan uzaklaştırılmıştı. O akşam onu cezalandırdığı için Marco ile bitmez tükenmez kavgalarımızdan birini daha etmiştik. Her zaman olduğu gibi Isabella'nın yaramazlığından yola çıkarak tüm insan gerçeklerini çözümlemeye kalkmıştık. Sonunda bana kalırsa en kötü zorbalıklar düşlerden, gerçeği ve gerçeğin karşısında kendi davranışlarının sonuçlarını görememekten, kişinin hayallerini zorla kabul ettirmeye çalışmasından doğar. İçinde yaşadığımız dünyanın dışında bir dünya kurmak isteyenlerden hep sakınmışımdır diye kestirip atmıştı. Konuşmuyor, yıllar önce yaptığı gibi bir mitingde nutuk atıyordu sanki. Bu da üçüncü kocam diye düşünmüştüm. Hiç olmazsa arada bir kendimizi düşlere kaptırmaya izin var mı? Öfkeyle yüzüme bakmıştı. Seninle tartışmak olanaksız Maria. Bu değil konumuz. Sen ne pahasına olursa olsun şairlik yapmak, beni de dar kafalı bir gerçekçi yerine koymak istiyorsun. O kılığa bürünen sensin. Yeniden çekişmeye başlamıştık. Kızıma baktım. Babasının ne diyeceğini umursamadan ayak parmaklarının aralarını temizliyordu. Maria Salvacion onun dağınık saçlarını eliyle düzeltti. Isabella saçlarına onun dokunmasına ses çıkarmazdı. İki kız bizleri dışladıkları kendi dünyalarında yaşar ve çok sevişirlerdi. Bazı akşamlar onlara iyi geceler dileyip odalarından çıkarken fısıl fısıl birbirlerine anlattıkları bölük pörçük öyküleri, korkunç serüvenleri duyardım ve umarım hepsi düşseldir diye içimden geçirirdim. Sonra kapıyı kapatır, sırlarını duymamak için hızla uzaklaşırdım. Kayık buruna yaklaşıyordu. Yöre halkının evlerini desteklemek ya da yağmur suyunu saklamak için sarnıç olarak kullandıkları sayısız mezarlarla çevrili, kayalara oyulmuş tiyatro kalıntısı görünmüştü. Hiç olmazsa hayal gücüyle enginlere açılmak, hiç olmazsa öldükten sonra, imgelen ve ölüm. Ne kadar zamandır, tam 13 yıldır benim için bu iki sözcük birbirine bağlı. Gemici demiri attı. Çocuklar tişörtlerini çıkarıp arka arkaya cambazca dalışlarla pırıl pırıl saydan sulara attılar kendilerini. Batık kentin kocaman kemerli kapıları, basamakları ve sarnıçları arasında balık gibi dipten yüzdüklerini görüyordum. Evet, önemli olan onları yaşayanlara bağlamak, yanı başımızda tutmaktı. Ya da hayır, belki de bırakmalıydık, artık özgür olsunlar. Kitabın sonu.